Merhabalar, Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 87 ile 93 arasında okuyacağız. Tam bölüm sonuna denk gelsin diye kısa bir okuma yapacağız bugün. 2. Arabadan ilk önce Emma indi. Sonra Felicity. Bay Lyrox ve bir dadı. Gece bastırır bastırmaz orada derin bir uykuya dalan Charles'ı köşesinde uyandırmak zorunda kaldılar. Homais kendini tanıttı. Bayana iltifat etti. Bayağı nezaket sözleri söyledi. Onlara bazı hizmetlerde bulunmaktan çok mutlu olduğunu bildirdi. İçten gelen bir halle de kendi kendini davet etmek cüretinde bulunduğunu ekledi. Zaten karısı burada yoktu. Mutfağa girince Emma Bovary ocağa yaklaştı. İki parmağının ucuyla dizlerinin hizasından elbisesini tuttu. Böylece ayak bileklerine kadar kaldırdıktan sonra ocakta çevrilmekte olan koyun budunun üzerinden kara potinli ayağını aleve uzattı. Ateş çiğ bir ışıkla elbisesinin kumaşına, beyaz derisinin düzgün gözeneklerine, hatta ara sıra kırptığı göz kapaklarına girerek onu bütünüyle baştan ayağa aydınlatıyordu. Aralık kapıdan gelen esintiye göre üzerinden büyük bir kızıl renk geçiyordu. Ocağın öbür yanından sarı saçlı bir delikanlı sessiz sedasız ona bakıyordu. Bay Leon Dupuis, avukat Gilliam'ın katibiydi. Yonville'de canı sıkıldığı için çoğu zaman akşam süresince konuşacak bir yolcunun hana geleceğini umarak yemek vaktini geçirirdi. İşinin bittiği günlerde ne yapacağını bilemediğinden çaresiz tam saatinde gelmesi, çorbadan peynire kadar bin et ile baş başa kalmaya katlanması gerekiyordu. Onun için hancı kadının yeni gelenlerle birlikte yemek yeme teklifini sevinçle kabul etti. Bayan Lefrançais'in gösterişli olsun diye dört kişilik sofra kurdurduğu büyük salona geçtiler. Homais, nezleden korktuğu için külahını çıkarmamak izni istedi. Sonra masa komşusuna döndü. "Sanırım ki bayan yorgundurlar," dedi. "Bizim kırlangıç insanı öylesine korkunç bir şekilde sarsar ki." "Emma, gerçekten de öyle," dedi. "Yalnız düzensizlik beni eğlendirir. Yer değiştirmeyi severim." Avukat katibi için çekti. "Hep aynı yerlere çivilenip yaşamak o kadar can sıkıcı ki, usandırıcı bir şeydir." "Charles, siz de benim gibi durmadan at sırtında bulunmak zorunda olsaydınız," dedi. Leon, Emma Bovary'nin sözlerine karşılık verdi. "Ama bundan daha hoş bir şey olamaz gibi geliyor bana. İnsan yapabilince, eczacı, zaten hekimlik bizim ülkelerde hiç de zor değildir," diyordu. "Çünkü yollarımızın durumu araba kullanmaya elverişlidir. Genel olarak da çiftçiler varlıklı olduğundan iyi ücret verirler. Biz de hekimlik bakımından alışılmış bağırsak iltihabı, bronşit, safra rahatsızlıkları falan gibi olayların dışında ara sıra hasat zamanı birkaç sıtma nöbetine rastlanır ancak. En sonunda önemli pek az hastalık vardır. Üzerinde duracak hiçbir şey yoktur. Bizim köylü evlerinin sağlık bakımından çok kötü olan durumlarının yol açtığı pek çok soğuk algınlıkları bunun dışında elbette. Ah Bay Bovary, savaşmanız gerekecek bir sürü önyargılarınız olacaktır. Biliminiz bütün gücüyle her gün çarpışacağı birçok alışkanlık, inatçılıklarla karşılaşacak. Çünkü hala hekime, eczacıya gelecekleri yerde 9 günlük oruçlara, kutsal emanetlere, rahibe başvururlar. Doğrusunu söylemek gerekirse iklim hiç de kötü değildir. Hatta bucakta 90 yaşını bulan bir kişiye bile rastlanır. Termometre kışın 4 dereceye kadar iner. En sıcak mevsimde de çok çok 25'e, 30'a çıkar. Bu da en çok 24 derece. Fazla değil. Gerçekten de kuzey rüzgarlarından, argül ormanlarıyla, güney rüzgarlarından da Saint-Jean kıyısıyla korunuruz. Yalnız ırmaktan çıkan buhar, bir de otlaklarda bulunan çok sayıdaki sığırlar yüzünden, Bildiğiniz gibi bunlar pek çok amonyak, yani azot, hidrojen, oksijen bunları çıkarır. Bu sıcaklık kendi kendine toprağın humusunu emer. Bütün bu değişik buharlaşmaları birbiriyle karıştırır. Adeta onları bir tek demet halinde birleştirir. Atmosfere yayılmış elektrik varsa kendiliğinden onunla da birleşir. Sonunda tropikal ülkelerde olduğu gibi sağlığa zararlı miyasmalar doğurabilir. Bu sıcaklık diyorum, geldiği ya da daha doğrusu geleceğe yönde, yani güney yönünde, sen ırmağı üzerinden geçerken kendiliklerinden serinleyerek Rusya esintileri, meltemleri gibi kimi vakit birdenbire bize gelen güneydoğu rüzgarıyla tam yerinde alınır. Emma genç adamla konuşmaya devam ediyordu. Hiç olmazsa dolaylarda gezinti yerleriniz var mı? Leon, ah çok az dedi. Kıyının yukarısında, ormanın sınırında çayır denilen bir yer vardır. Pazar günleri bazen oraya giderim. Elimde bir kitapla batan güneşi seyrederek orada kalırım. Emma, güneş batışından daha fevkalade bir şey olamaz bence, dedi. Özellikle de deniz kıyısında. Bay Leon, ah denize bayılırım, dedi. Emma, sonra da seyretmesi ruhunuzu yücelten, size sonsuzluk, ülkü düşünceleri veren bu sınırsız alan üzerinde, düşünce daha serbestçe dolaşırmış gibi gelmez mi size, diye sordu. Dağ manzaraları da öyledir, dedi. Dayımın oğlu geçen yıl İsviçre'ye gitmişti. Göllerin şiirini, şelallerin güzelliğini, buzulların muazzam etkisini göz önüne getirebilmenin imkansız olduğunu söylüyor. Sellerin üzerinde inanılmaz büyüklükte çamlar, uçurumların kıyısına asılmış kulübeler, bulutlar aralandığı zaman da 300 metre aşağınızdan upuzun vadiler görünürmüş. Bu manzaralar insanı mutlaka hayran edip coşturur. Doğaya kendinden geçmeye hazırlar. Onun için hani ünlü bir müzikçi varmış. Muhayyilesini işletmek üzere muhteşem bir manzara karşısına gidip piyano çalmak alışkanlığı edinmiş. Ben ona artık hiç şaşırmıyorum. Emma, müzikle meşgul olur musunuz? Diye sordu. Hayır ama müziği çok severim. Homais tabağının üzerinden eğilerek araya girdi. Ah, onun sözüne bakmayın Bayan Bovary. Alçak gönüllüğünden dolayı böyle konuşur. Nasıl olur azizim? Geçen gün odanda insanı hayran edecek şekilde koruyucu melek şarkısını söylüyordun ya. Laboratuvardan sesini işitiyordum. Aktör gibi okuyordun. Gerçekten de Leon, eczacının evinde, ikinci katta, meydana bakan küçük bir odada oturuyordu. Ev sahibinin bu iltifatı karşısında kızardı. Homais, hekime doğru dönmüş, Yonville'in belli başlı kişilerini birbiri ardına ona sayıyordu. Hikayeleri anlatıyor, açıklamalar yapıyordu. Avukatın serveti tam olarak bilinmiyormuş. Sonra bir de hayli dert olan bir TÜİK firması varmış. Emma, peki hangi müziği daha çok seversiniz? Diye sordu. Ah, Alman müziğini. İnsanı hayale sürükler. İtalyan tiyatrosunu gördünüz mü? Daha görmedim. Gelecek yıl hukuk öğrenimini tamamlamak için gidip Paris'te yaşamaya başlayınca seyredeceğim. Eczacı, zavallı bir yan oda vardı. Kaçtı gitti. Bunu anlatırken sayın eşinize belirtmek şerefine eriştiğim gibi yaptığı çılgınlıklar sayesinde Yonville'in en rahat, en kullanışlı evlerinden birinden yararlanacaksınız, diyordu. Ağaçlıklı yola açılan bir kapısı var ki bir hekim için bu pek kullanışlıdır. Görülmeden girip çıkmayı sağlar. Sonra bir evde ne aranırsa hepsi var. Çamaşırlık, kiler, mutfak, oturma odası, yemişkileri falan. Parayı pek esirgemeyen bir adamdı doğrusu. Bahçenin ucunda, suyun kenarında yazın bira içmek için özel olarak bir kameraya yaptırmıştı. Bayan bahçe işlerinden hoşlanıyorsa istedikleri gibi. Charles, karım hiç öyle şeylerle uğraşmaz, dedi. Her ne kadar ona hareket etmesini salık verdilerse de hep odasında oturur durur. Leon, tıpkı benim gibi, dedi. Gerçekten de akşamları rüzgar camları döver. lamba yanarken elinde bir kitapla ocak başında oturmaktan daha güzel bir şey olur mu? Emma koskocaman açtığı iri siyah gözlerini ona dikerek, değil mi? Dedi. Leon, insan hiçbir şey düşünmez, diyordu. Saatler geçer. Görür gibi olduğunuz ülkelerde kımıldamadan dolaşırsınız. Düşünceniz hayale doğru atılırken ayrıntılar içinde oyalanır. Ya da maceraların çevresinde dolanır. Türlü kişilere katılır. Kalbiniz sanki onların elbiseleri altında çarpar gibidir. Emma, sahi sahi diyordu. Leon, bilmem sizin de başınıza geldi mi, dedi. Kimi vakit öyle olur ki kafanızda belirsiz bir düşünce ya da silik, karanlık bir hayal belirir. Bir de bakarsınız elinizdeki kitapta bütün bunlar pek açık, belirli bir şekilde anlatılmıştır. Emma, evet benim de başıma gelmiştir, dedi. İşte onun için ben özellikle şairleri severim. Mısraların bir şeyi düz yazıdan daha yumuşak, daha tatlı, çok çok daha iyi ağlattığı kanısındayım. Emma, evet ama, dedi. En sonunda insanı yoruyor. Ben şimdi tersine bir solukta akıp giden, insanı korkutan hikayeleri seviyorum. Tabiatta her gün rastlanan, bayağı kahramanlardan, ılımlı duygulardan nefret ederim. Avukat katip de lafa karıştı. Gerçekten de bu eserler kalbe dokunmuyor. Sanatın gerçek amacından uzaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Hayatın bütün hayal kırıklıkları arasında, düşünce yoluyla, soylu karakterleri, saf sevgileri, mutluluk tablolarını hatırına getirmek ne tatlıdır. Bana gelince burada, dünyadan uzak yaşadığım için benim tek eğlencem odur. Yonville'de o kadar az imkan var ki. Emma, hiç şüphesiz, dedi. Tıpkı Tost gibi. O yüzden hep bir kütüphaneye aboneyimdir. Eczacı bu son sözleri duyunca, hanımefendi benim kitaplığımı kullanmak şerefini bana verirse, dedi. Kitaplarımı emirlerine verebilirim. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott gibi en iyi yazarların eserleri. Tefrikalar özeti gibi koleksiyonlarım var. Ayrıca çeşitli dergiler, gazeteler de var. Bunlar arasında da Bushy, Forks, Neuchâtel, Yonville çevreleriyle dolaylarının temsilcisi olduğum için Rouen Feneri gazetesini her gün alırım. 2,5 saatten beri sofradaydılar. Çünkü hizmetçi Artemis, döşeme taşları üzerinde kumaş kenarından yapılmış terliklerini miskin miskin sürükleyerek tabakları teker teker getiriyor, her şeyi unutuyor, hiçbir şeyden anlamıyor, durmadan da bilardo odasının kapısını aralık bırakıyordu. Kapı da mandalın ucuyla duvara çarpıp duruyordu. Leon konuşurken farkında olmadan ayağını Emma'nın oturduğu sandalyenin çubuklarından birine dayamıştı. Emma'nın boynunda pliseli patisten bir yakayı dimdik tutan, mavi ipekliden küçük bir boyun bağı vardı. Başını oynattıkça yüzünün alt kısmı kumaşa gömülüyor ya da tatlı bir şekilde ortaya çıkıyordu. İşte böylece Charles ile eczacı sohbet ederlerken cümlelerin rastlantısı sizi hep ortak bir yakınlığın sabit merkezine doğru çektiği o belirsiz konuşmalardan birine daldılar. Paris temsilleri, roman adları, yeni dans figürleriyle tanımadıkları alemleri, kadının yaşamış olduğu Tost'u, bulundukları Yonville'i, yemeğin sonuna kadar her şeyi incelediler, her şeyden söz ettiler. Kahveler içilirken Felicit yeni evdeki yatak odasını hazırlamak üzere gitti. Az sonra da misafirler sofradan kalktılar. Bayan Lefranchise küllenen korların karşısında uyuyordu. O sırada Seyis de elinde fener evlerine götürmek üzere Bay ve Bayan Bovary'i bekliyordu. Kızıl saçlarına saman sapları karışmıştı. Sol ayağı da topallıyordu. Öbür eline de rahibin şemsiyesini alınca yürümeye başladılar. Kasaba uykuya varmıştı. Hal binalarının direkleri yere büyük gölgeler seriyordu. Toprak tıpkı bir yaz gecesindeymiş gibi kurşuniydi. Hekimin evi Han'ın 50 adım ötesindeydi. Onun için hemen iyi geceler dilemek gerekti. Herkes dağıldı. Emma daha evin girişinde alçının soğukluğunun omuzları üzerine nemli bir bez gibi düştüğünü duydu. Duvarlar yeniydi. Tahta basamaklar da çatırdıyordu. İlk kattaki yatak odasına perdesiz pencerelerden beyazımtırak bir aydınlık giriyordu. Ağaç tepeleri, daha uzaklarda da çayın çığırına göre ay ışığında dumanlanan sisin içinde yarı yarıya boğulmuş çayır seçilebiliyordu. Odanın ortasında karmakarışık, komodin çekmeceleri, şeyler, perde demirleri, sandalyelerin üzerinde şilteler, döşemenin üzerinde leğenlerle birlikte yaldızlı değnekler vardı. Eşyaları getiren iki adam her şeyi orada, ilgisizce, gelişi güzel bırakmışlardı. Emma, dördüncü defadır ki yabancı bir yerde yatıyordu. İlki, manastıra girdiği gündü. İkincisi, tosta geldiği gün. Üçüncüsü, Vopsyard konağında. Dördüncüsü de bu. Bunların her biri, hayatında yeni bir bölümün açılışı gibi etki yapmıştı. Değişik yerlerde her şeyin aynı biçimde ortaya çıkabileceğine inanmıyordu. Madem ki yaşanan kısım kötü olmuştu, hiç şüphesiz geri kalan daha iyi olacaktı. Evet arkadaşlar, bugünkü okumayı da bitirdik. Hoşça kalın.